Sayfa 374. Bir iş yapmış olmak için bilgisayarımı açıp maillerimi alırken gözüm sağ köşedeki tarihe takıldı. Bu eve ilk gelişimin üstünden günü gününe 2 yıl geçmiş. Ülkü, kederli olduğu ve çok içki içtiği bir gün bakışlarını odanın duvarlarında gezdirerek ''Ölüler evi, anılar evi'' diye mırıldanmıştı. Fotoğrafları karıştırırken karşıma çıkan ölü çocuk, dehşete kapılıp derin arayışım, Ülkü diye bir kadın, onların yabancı ve ürkütücü dünyasıyla tanışmam, çocukluk kabuslarımdan çıkıp gelen adam, Bizans prensi ya da varoş delikanlısı hangisi? Şehrin kıyısında şehri uzaktan bakan tepeler, sonra erguvanlar, surlar, kapılar, tasvirler, zindanlar, yıkık saraylar, ölüler kenti, anılar kenti. Maillerim birikmişti. Okumadan sildiğim duyurular, şöyle bir göz attığım haberler, tanıtımlar, toplantı davetleri, sempozyum notları. Mariana'dan aile sorunlarıyla ilgilenmediğim için sitemeden ve eğer dönüşüm uzayacaksa avukatıma ya da kendisine acele umumi vekalet göndermemi isteyen kızgın bir not. Ve tam reklam sanıp silecekken parmağımı havada asılı bırakan bir kod. El rakkas. El rakkas, imanın bir Nübya maske kadar pürüzsüz, donuk, ifadesiz yüzü, sandığın kapağını açarken beyaz ipek maşlahının yenlerinin martı kanatları gibi dalgalanışı. Her bir özel ambalajda da saklanan değerli el yazmaları üst üste yığılmış, kimisi yırtılmış, üzerlerindeki yazılar, işaretler silinmiş papirüs, parşömen, kağıt parçaları, tesipli sayfalar, tarihi, menşei belirsiz bir el yazmasından, ilk bakışta bir aziz hayatından kopmuş, birbirine bağlı 4 yaprak. İçinde Erguvan kapısını gizleyen parşömenler. El rakkası tıklıyorum. Antivirüs programı çalışıyor. Temizliğin bitmesini beklerken İman'a bu mail adresini verdiğimi, eline yeni Bizans el yazmaları, ikonalar, hele de şu ilgilendiğim el yazmasının başka yaprakları geçerse beni bilgilendirmesini temizlediğimi hatırlıyorum. Ekranda kötü bir İngilizce ile yazılmış kısacık bir mesaj. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm bir parça buldum. Bazı yaprakların fotoğrafları ekte. İlgilenirseniz haberleşiriz. El yazması gördüğümü gözü dönen, kazıklanmaya baştan hak etmiş benim gibi enayi bir Amerikalıyı kaçırır mı iman? Araştırmalarım kör bir noktaya saplandığından beri aylardır duymadığım bir heyecanla yüreğim titreyerek ek'e tıklıyorum. İçimde bir mucize beklentisi. Ekranda tesipli bir el yazmasından alınmış 3 sayfanın fotoğrafı. Birinci fotoğrafı büyütüyorum. Biraz kaba ama göz alıcı tesiplerle, söslü, üzerinde 8. yüzyıldan sonra pek kullanılmayan ayrık yuvarlak harflerle yazılmış birkaç cümle bulunan bir sayfa. Yazılardan önce sayfanın sağ kenarını ve üstünü tümüyle kaplayan çiçekli süsleme dikkatimi çekiyor. Köklerini sayfanın altına yaymış, yukarı doğru dallanıp budaklanmış, pembe çiçekler içinde bir ağaç. Sayfanın ortasında ilk sözcüklerini zar zor okuyabildiğim bir yazı. Aziz, İonikos, Hazreti, o kapıda ya da onun kapısından. Sonraki satırları çıkaramıyorum. Ama sayfanın altında ağacın kökünün yayıldığı toprağa dökülmüş çiçeklerin arasında bazı sözcükleri söküyorum. Ağaç onun rengindeydi. Onun nesinin. Tam o sözcüğün üstüne bir çiçek düşmüş, yıllar bir rutubet mürekkebi dağıtmış. Birden ağacın erguvan olduğunu fark ediyorum. Neden ilk bakışta anlamadım ki? Belki de ekranda çiçeklerin erguvani değil, toz pembe görünmesi yüzünden. Nübili İman'ın resmini gönderdiği diğer 2 sayfada ilk bakışta sıradan bir aziz hayatı anlatılıyor gibi. Ancak fotoğrafları ne kadar büyütürsem büyüteyim, harfler net bir şekilde görülemiyor. İlk fotoğraftaki erguvan çiçekleri bu sayfaların kenarlarına da tek tük serpiştirilmiş. Daha fazla incelemeden reply'a basıyorum. El yazmasıyla ilgileniyorum. Ayrıntılı bilgi vereceğim diye yazıyorum. Peşinde olduğum hazinenin elimden kaçmasından korkuyorum. Bilgisayarı kapattım. Vakit geçirmeden Mete'yi aradım. Verileri değerlendirirken heyecana kapılıp imandan kazık yememek için onun soğukkanlı iyimserliğine ve zekasıyla çatışmayan sezgi gücüne ihtiyacım vardı. Derin'in telefonu Mete ile buluşmak üzere evden çıkmaya hazırlanırken geldi. Güldal'ın durumu hızla kötüleşiyor Teo. Ülkü ile görüşebilir miyim? Ülkü yok. İstanbul'da değil. Ben senin için bir şey yapabilir miyim? Sen bir şey yapamazsın. Ülkü bilmek ister diye düşünmüştüm. Ulaşabilirsen söyle ona. İzin verirsen geleyim oraya. Belki de bir yardımım olurdu. Senin bir yardımın olamaz Teo. Burada hava çok gergin. Gelmen hiç yakışık almaz. Sen bu işin dışındasın. Öyle de kal. Sesi düşman değilse bile alabildiğini uzaktı, yabancıydı, sitem doluydu. Onların dünyasına yabancı kaldığım için kızıyordu bana. Oraya yakışmayacağımı, oradakilerin beni istemediklerini, yabancı olduğumu söylüyordu. Dizüstü bilgisayarımı koltuğumun altına alıp Mete Ünsal'ın Cihangir'deki dairesinin yolunu tuttum. Adının bile gerçek olduğundan emin olmadığım imanın gönderdiği el yazması örneklerinin Ergovanlı tesipleri, Derin'in ülkeye verdiği bir dergide gördüğüm fotoğraf. Alnında kızıl bantıyla ölüme yatmış Güldal'ın hiçbir yere bakmayan gözleri. Ülkünün kapını bul ve artık git Teo demesi. Tasula'nın ağaç mıdır, renk midir sorusu. 99. burcun yanında Anemas dindanının yıkıntıları arasında çocukluğumun kabuslarına karışan Bizanslı prensin ya da varoş çocuğunun tehditkar hayali, karma karışık, çözümsüz, ağır bir yumak. Kapıyı çalmadım. Bende duran anahtarla açtım. Mete, limana, Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne, onlarca minare ve kulesiyle tarihi yarımadaya, vapurlara, uzaklarda adalara, beyaz martılara, kırçıl kumrulara açılan penceresinin önündeki koltuğa oturmuş, konyağını yudumluyordu. Karşısındaki koltuğa çöktüm, dizüstü bilgisayarımı sehpanın üstüne yerleştirdim. Şu metaksa konyağınızın yıldızı arttıkça tadı vermuta dönüşüyor. Yokluktan içiyorum bunu, beğendiğimden sanma ha, diye önüme ittiği kadehi doldururken. Bilgisayarı çalıştırdım, ekran aydınlandı, imandan gelen eki açtım. Ekranı ondan tarafa döndürdüm. İskenderiye'de bulduğum el yazmasıyla hani o şiirin olduğu sayfalarla ilgili gibi görünüyor. Olabilir de olmayabilir de. Herif biliyor muydu neyin peşinde olduğunu? Yani dünyanın parasını verip satın aldığın o sayfalarda ne yazdığından haberdar mıydı? Bilmiyorum. Sanmam. Eğer hepsinin kendisinde bir kopyası, bir dökümü, bir ikinci nüshası yoksa bilemez. Bir diğer olasılık da bunların değil, benim aldıklarımın sahte olması. Ama onlara ciddi bir ekspertiz yaptırdım. Parşömende, mürekkepte en az 1000 yıl öncesine ait görünüyor. Tıpkı basım tekniğiyle elde ettiğim fotokopileri çantamdan çıkarıp önüme serdim. Fotokopilerle ekrandaki sayfaların aynı el yazmasına ait olup olmadığını ciddi bir madde analizi yaptırmadan söyleyemeyiz. İşin bu tarafı kolay. Teknik bir sorun. Mesele Ergo'nun şifresini çözmekte. Tam okuyamadım ama İsa'ya bir gönderme var şurada. Hazreti okuyabiliyorum. Hazreti o kapıdan. Daha uzman birilerini okutmak gerek ama dur bakayım. Hazreti o kapıdan geçirdi galiba. Şu birinci yapraktaki tesipler bir harika azizim. Doğal, naif ve büyüleyici. Çerçeveletip duvara asmak için bile değer. Epeyce yıpranmış, harfler yer yer dağılmış, yine de okunabilir. Birkaç gün önce 27 yıldan beri görmediğim yaşlı dadımı gördüm. Nasılsa laf açıldı. Daha doğrusu hangi rüzgarın beni buralara attığını sordu. Erguvan kapısını aradığımı söyledim. Şiirden söz ettim. Ne dedi biliyor musun? İstanbul'lu Rumlar Erguvan derlermiş ama Rumca'da Yahuda ağacı denirmiş. Kerkis sözcüğünü hiç duymamış. Kim verir ki lanetli ağacın adını Konstantinopolis'in kapısına dedi. Bir de sözü edilen ağaç mıdır, renk midir diye sordu. Ekrandaki fotoğrafı olabildiğince büyüttüm. Bak, sayfanın altında tam ağacın köklerinin yanında ne yazıyor? Okuyabiliyor musun Teo? Ağaç onun nesinin? Tam anlayamıyorum. Dur bir dakika. Kalktı, içerideki çalışma odasına gitti. Bir süre sonra elinde kalın bir ciltle geldi. Ne olabilir araştıralım. Benim karşılaştırmalı şifre çözme yöntemim işe yarayabilir. Şu eski Yunancayı, hele de bu bilmem kaçıncı yüzyıl Bizans versiyonunu bu yaştan sonra iyi öğrenecek halim yok ya, başım sıkışınca hep bu yöntemi kullanıyorum. Olası sözcükleri bildiğim metinlerde arıyorum. Ne olabilir mesela? Giysisinin rengindeydi. Değil, bambaşka bir sözcük bu. Ne olabilir? Günahının dedim. Ağaç onun günahının rengindeydi. Aferin, zeki bir çocuğa benziyorsun sen. Ama ne yazık ki günahının değil Teocuğum. Ve fakat benim kara kaplı kitaptaki şu dizeye bir bak. Çok kan aktı Troya'da. Kan nasıl yazılmış o toparlak harflerle? Ağaç onun kanının rengindeydi diye mırıldandım. Dentro, Tou, Lauda. Yahuda ağacı, yani Erguvan. Kurtarıcıya da Hazret. İsa değil de Yahuda mıydı peki? Saçma. Sanırım büsbütün kaybolduk. Kaybolduğumuz açık. Daha işin başında Bizans'a bulaşırken kaybolmuşuz biz. Sen baba mesleğini devam ettirip antikacı olsaydın, ben siyasete atılıp meydanlarda nutuk atsaydım, şimdi burada Allah'ın bilası dolandırıcı bir fellahın düzmece el yazmalarıyla falan uğraşmazdık. İtibarlı adamlar olurduk. Ama kaybolmadık. İz üzerindeyiz. Şiirdeki Hazret İsa değil, Yahuda olabilir pekala. Bir kavram, bir bilgi kırıntısı, duyulup da unutulmuş bir sözcük belleğimi zorluyor. Bilincin ve sözün ışığına çıkmaya çalışıyor. Apokrifa diye mırıldanıyorum. Apokrif metinlerdeki Yahuda yorumu mu? Bir olasılık ama o dönemde hiçbir anlatıcının ve yazıcı keşişin bu kadarını cesaret edebileceğini sanmam. Apokrifa, kutsal kitaplara dahil edilmemiş, resmi kabul görmemiş metinlerdir. Ama kafirlik sayılmaz, yasaklanmamıştır. Bu kadarı apokrif değil, heretiğin, sapkınlığın daniskası. Baksana, burada kurtarıcı İsa değil, Yahudi oluyor. Hain, Hazret'in yerine geçiyor. 8. 9. yüzyıllarda Engizisyon kurulmamıştı daha. Henüz cayır cayır yakmıyorlardı adamı ama sağa da komazlardı. Resmi tarihler gibi resmi dinsel metinlerin işlevi de gerçekleri iktidardakilerin çıkarlarına göre saptırmaktır. İster apokrif, ister heretik olsun, bence resmi metinlerden daha doğru yansıtırlar gerçeği. Tabii bir gerçek varsa. Bir başka olasılık daha geliyor aklıma. İhbar edenin Yahudi olmadığını, hatta İsa'nın yerine çarmıha gerilenin, yani asıl kurbanın Yahudi olduğunu ileri süren, tabiri caiz ise bir İslam apokrifikasının Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta yaygın olduğunu duymuştum. Bizans Hristiyanlığından etkilenen ya da onu etkileyen çeşitli yorumlar. Doğu'da bu din iman işleri karışıktır. Enteresan ama bütün bunlar bizi fazla ilerletmiyor. Kapının gerçekliği ve yeri konusunda ilerlemesek de senin İskenderiyeli fellahın elindeki yazmalara göre, tabii bunlar düzmece değilse, şehrin kayıp ruhunu kurtarmaya gelenin İsa değil Yahudi olduğu varsayımı güç kazanıyor. Allah kahretsin. Bana kim olduğu değil, geçtiği kapı lazım. Belki de metafordan hareket ederek ulaşabiliriz kapıya. Erguvan, Yahuda hain sayılan, kurban ve lanetlenmiş kurtarıcı. Bu bilinen yorumlardan, hatta İslamiyet'te etkilenmiş apokrif metinlerin aktardığından bile farklı bir Yahudi yorumu olabilir. Ağaç, resmi metinlere göre onun utancının rengini alır. Oysa burada kanının deniyor. Bütün bunlar üzerine düşünmek gerek. Herif beni dolandırmaya niyetli bile olsa, o el yazmalarına ulaşacağım. Bir de ister el yazması, ister baskı, bildiğim arşivlerde, müzelerde ne kadar Aziz Ionikos'un hayatı ve ne kadar Erguvan Teslip Dünyusa varsa hepsini inceleyeceğim. Zaten yüzlerce olduğunu sanmıyorum. Belki de imanınkinden başka tek bir nüsa bile yoktur. İman denilen fellah metnini yazar, sen de kapıya münasip bir yerde kurarsın. Kitaplara not düşülür, konu kapanır. Ben sahtekar değilim, dedim sert bir sesle. Gerçekten alınmıştım. Bu kadar dayanaksız ve saçma buluyorsan, neden işin başında beni caydırmadın? Neden kendinde ilgi duydun, yardımcı oldun? Lafı kıçından anlama Theo. İlk bulduğum metin, hadi neyse de bu ikincisi için uyarıyorum seni. İyi bir ekspertiz yaptırmalısın, babacığının paracıklarını saymadan önce. Ya da sadece inceleyip not almakla yetin. Üstelik iki metnin aynı el yazmasından olmasa bile, ki büyük ihtimali değil. Aynı hikayeyi anlattığından emin olmalısın. Kapının gerçekten var olup olmadığına gelince, Bizans'ta gerçeğin efsaneden ayrılamayacağını yenileyip duran sen değil misin? Erguvan efsanesi İstanbul'a yakışıyor. Çoğu zaman efsaneleri gerçek kılmak bize düşer. Sakin düşünmeye ihtiyacım vardı. Tam kapıdan çıkarken derin aradı, dedim konuyu değiştirmek için. Adını unuttum. Gece kondusunda oturduğu açlık grevindeki o zavallı kadının durumunun kötü olduğunu söyledi. Çok endişeliydi. Kadıncağız her an ölebilirmiş. Oralarda açlığa yatanların da, o kadının, o tepelerde yaşayanların, derinin de kendi efsaneleri var. Her inanç kendi efsanelerini, kendi masallarını, kendi sembollerini yaratır, sonra da tapınır bunlara. Yarattığımız ve inandığımız efsanelerden başka neyiz ki? Demin seni kırmak istememiştim. Bunu anlatmaya çalışıyordum sadece. Derinin desteğe ihtiyacı olduğunu sanıyorum. Çevresinde olup bitenler, engelleyemediği bu ölümler, kucağına bırakılan çocuk, babasının ölümünden beri yüklendiği bunca ağırlık. Üstelik alıştığı iklimlerin dışında, ayazda yapayalnız. Arının kızı kendi iklimini kendi seçti. Bu yüzden de oraların ayazından sandığın kadar etkilenmiyordur. Artık kırılgan bir tasvir değil o. Bizans mozaiklerindeki donuk, ifadesi suret değil. Desteğe ihtiyacı olsa bile bizim verebileceğimizi sanmıyorum. Turgut yapabilir, yapıyor da. Kızla aralarında giderek güçlenen bağlar oluştu. Ülkünün desteğinin de önemi var. Çünkü farklı renkte, farklı desende de olsa onların kumaşı aynı. İnandıkları ya da bir zamanlar inanmış oldukları efsaneleri de öyle. İçime kötü bir duygu oturuyor. Bile bile harcanmış, yitirilmiş, başkalarına kaptırılmış çok değerli bir şeyin ardından duyulan pişmanlık. Derini ilk gördüğüm güne, 2 yıl öncesine geri dönmenin olanaksızlığı. Erguvanların bozulan büyüsü. 2 yıl önce aradığımı sandığım şeyle bugün aradığımın aynı olmadığını bilmekten doğan huzursuzluk. Kendi efsanemi yitirmekte olduğum duygusu. Derini, ikonolarla annemin çıplak bedeni arasında yitirişim. Onların kumaşı aynı. Ya benim kumaşım? nerede, hangi iplikten, hangi tezgahlarda dokunmuş olduğunu kendimin de bilmediği, biraz sıkı tutunca elimde yırtılıveren bir kumaş. Kendimi bir süre tanıyacağım, çok uzun olmayan bir süre. Sıkı çalışıp olumlu olumsuz bir sonuca varmalıyım. Ben bir kapı arıyorum. Sözcükler, metaforlar, dinsel yorumlar, apokrif metinlerin efsaneleri benim konum değil. Kendimi bir süre tanıyacağım. Olmadı, bu işin peşini bırakacağım, gideceğim buralardan. Mete ile İngilizce konuştuğumu fark ediyorum. Dil, insanın gerçek ülkesidir sözünü hatırlıyorum. Artık İstanbul'a yerleşmek istediğini sanıyordum. Beylerbeyi'ndeki eski köşkü yeniden satın almaya niyetlendiğini duyunca sevinmiştim. Şu bok kapı yüzünden keyfin kaçtı. Ama sen benden daha iyi bilirsin. Bizim işlerde öyle 1-2 yıl fazla zaman sayılmaz. 10 yıl, 20 yıl, bütün bir ömür aynı araştırmayı sürdüren nice araştırmacı vardır bizim meslekte. Sen de öylesindir. Geldiğinde pes etmemeye kararlıydın. 2 yılda değişen nedir Theo? Konyak kadehini elimde döndürüyorum. 2 yılda değişen nedir gerçekten? Şehre bakıyorum. Şehir hep aynı. 1000 yıldır, 2000 yıldır kaç kere yıkılıp yeniden kurulursa kurulsun, ne kadar değişirse değişsin, şehrin ruhu, kayıp ruhu deniyordu şiirde, kendi aynasında kendini tekrarlayıp duruyor. Değişen nedir? 2 yıl önce gerçekliği bile kuşkulu o dizelerin peşine takıldığımda unutulmuş bir sur kapısını aramaya geldiğimi sanıyordum. Üstelik biliyorsun bu daha çok Bizans arkeolojisine girer. Benim uzmanlık alanım da değil. Peki neydi beni buralara getiren? Belki de bir yere ait olmak istiyordum. Mekanda ve zamanda sürgün olmak demişti ülkü. Bunu aşmaya çalışıyordum. Ama yerleşmeye, kök salmaya çalıştığın toprak seni yabancı sayıp itiyorsa, sen o toprağa solamamışsan, ekip pişmemişsen, acısını duymamışsan, inançlarına, efsanelerine yabancıysan olmuyor. Benim şehir efsanem 1000 yıllar öncesine ait. Bugünü açıklamıyor, kapı da öyle. Derinin çevresindeki o insanların ne uğruna ölüme gittiklerini, onların gerçekliklerini ve hayallerini anlayamıyorum. Tıpkı ülkününkileri de içimde duyamadığım gibi. Biraz dolan başlı oldu ama değişen bütün bunlar işte. Kapı anlamsızlaştı. Çünkü oradan geçerek hiçbir yere varabileceğimi düşünmüyorum artık. Bilgisayarı kapattım. İskenderiye'ye gecikmeden gideceğim. Bu konuyu bitireceğim. Beni oralara sürükleyen bu defa ne bilim aşkı, ne araştırmacı heyecanı, sadece buralardan ayrılma ve son noktayı koyma isteğiydi, biliyordum. Bu yıl bahar ılık geçtiğinden olmalı, Erguvanlar sanki çıldırmış. Derinle vedalaşmaya giderken boğazın iki yakasındaki tepelere baktım. Yer yer yeşilliğini koruyabilmiş tepelerdeki son koruluklarda Yahudun'un ağaçları, Porfiri sözcüğünün asla ifade edemediği o benzersiz renkte açmıştı. Tıpkı 2 yıl önce İstanbul'a ilk geldiğim günlerdeki gibi. Tepenin arkasından dolanalım abi. Anayol fazla kontrollü bugünlerde. Aklını esen durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Devletle anarşistler tepişirken arada insanlar ölüyor, halk perişan oluyor. Ne olacak bu işin sonu abi diye yakındı bindiğim taksinin şoförü. Evin yerini yukarıdaki otobüs durağına göre tarif ettim. Bir yandan arabayı sürüyor, bir yandan dikiz aynasından beni gözetliyordu. İznin varsa abi, yani ters alma, buralı değilsin belli. Ne işin var senin orada? Yani başın belaya girmesin diye söylüyorum. Tepeler tekin değil şu günlerde, hele de yabancılar için. Kusura bakma, belki bilmiyorsundur diye söylüyorum. Herkes çıldırdı. Bir bela var başımıza gelecek, yine de sen bilirsin. Yabancı değilim, doktorum dedim. Kendimde yalan söyleme becerime şaşarak. Yaşlı bir hastaya gidiyorum, durum acilmiş. O zaman başka. Ölüm evlerine gidiyorsun sanmıştım. Bunlar böyle öldürüyorlar kendilerini. Gencecik insanlar. Nasıl oluyor bu iş abi? Sen doktorsun, bilirsin. Yani insan böyle günlerce, aylarca yemeden, içmeden ağır ağır öldürebilir mi kendini? Hiç acıkmaz mı? Hani sonunda ölmeseler, gizli gizli yiyorlar diyeceğim ama. Kendini çeker vurursun ya da köprüden atarsın. Ölmek istiyorsan, eyvallah. Böylesine aklım ermiyor. Geçen de bir bayanı götürdüm ölüm evine. Sanatçıymış. Ne sanatçısı bilmem. Televizyonda gördüklerimizden değildi. O anlattı. İnançları uğruna ölümü göze almışlar. Başkaları kurtulsun diye kendilerini kurban ediyorlar. Meşhur insanlar geliyor ziyaretlerine. İyi de devletin umurunda değil ölmeleri. Kimseyi kurtarabildikleri de yok. Yine de insanın içi bir tuhaf oluyor. Hadi erkekler bir yana. Gencecik kızlar, kadınlar var aralarında. Hepsi de bölücü anarşist değil ya bunların. Yazık. Cevap vermedim. İyice köşeye, aynadan göremeyeceği bir yere çekildim. Koltuğa büzüldüm. Kendimi yönlendirebileceğim bildik bir yer arıyordum. Çardağı ve Erguvan fidanını görünce evi hatırladım. Evin önüne bir Erguvan fidanı diktim. Mor salkımla aynı zamanda açtıklarında avlu cennet gibi olacak demişti derin. İstersen bekleyeyim abi dedi şoför taksiden inerken. Hiç bekleme, benim işim uzar diyerek savdım. Hava çok güzel olduğu halde çevre tenhaydı. Sadece çıplak ayaklı koşuşturan küçük çocuklar ve kediler vardı. Mor salkımlı ergovan fidanının çiçeklerinin birbirine karıştığı avludan içeri girdim. Zile basmak yerine kapıyı hafifçe tıklattım, bekledim. Merdivenin basamaklarını ve pencere içlerini dizili saksılardaki çiçekler solmuş, kurumuştu. Oysa daha önce geldiğimde mevsim geçmiş, soğuklar başlamış olduğu halde saksılarda renk renk çiçekler, kırmızı sardunyalar, kokulu karanfiller, gelin zambakları, cam güzelleri, küpeler vardı. Küçük bahçenin bakımsızlığı insanın içine hüzün yayıyordu. Derin bahçeli ilgilenememişti Besselli. Kapıya bir daha vurdum, kulak verdim, içeriden ses gelmiyordu. Ya evde değil ya da kapıyı açmıyor. Cep telefondan aramayı düşündüm, sonra vazgeçtim. Buraya gelmemin iyi bir fikir olup olmadığından emin değildim. Neden geldiğimi de bilmiyordum zaten. Son bir defa biraz daha kuvvetli vurdum, kapı kendiliğinden açıldı. Kilitli değildi demek. Eşikte durup içeri baktım. Oturma odasının kapısı aralıktı. Bir an kararsız kaldım, sonra kapıyı itip girdim, oturma odasına yöneldim. Yoksul gecekonduya derinin havası sinmişti. Köşedeki divanın üstüne serilmiş koyu lacivert örtü, her biri Picasso'nun mavi dönemini hatırlatan mavi beyaz yastıklar, beyaz leke çalışma masası, köşeye serilmiş mavi lacivert İskandinav kiliminin üzerinde yerde duran televizyon. Derinin ince ve sade zevkini yansıtan ayrıntılar. Çocuğun oyuncakları yerlere dağılmıştı. Kedi divanın pencereden güneş alan köşesine kıvrılmış, tek gözünü açmış beni gözetliyordu. Masanın üzerindeki yarı içilmiş kahve kupası, tablonun kenarındaki külü uzamış sigara, masanın altından topladığım, bugünün tarihini taşıyan gazete, evden biraz önce aceleyle çıkıldığı izlenimini veriyordu. Geldiğimi görüp arka kapıdan çıkmış, kaçmış olamaz mı? Yok canım, neden kaçsın? Ya başına bir şey geldiyse, bugünlerde hiç tekin değil tepeler demişti taksi şoförü. Derin diye seslendim önce yavaş, sonra daha yüksek sesle. Kimse cevap vermedi. Çocuğun odasının kapısını açtım, orası da boştu. Oda ve bebeğin yatağı dağınıktı. Dışarıda bir tıkırtı oldu, suçüstü yakalanmışçasına ürktüm. Gürültü yapmamaya çalışarak oturma odasına geçtim. Kedi yattığı yerden atladı, aralık kalmış kapıdan dışarı süzüldü. Peşinden gidip evden çıkmaya hazırlanırken biri iki elini göğsüme yasladı, beni içeri doğru itti. Çocuk benden daha uzun boyluydu. Esmerdi, sert çizgili yüzü kara sarıydı. İki günlük sakalı vardı. Elleri pençe gibi olmalıydı ya da korkudan, o an öyle geldi bana. Yüreğimin deli gibi çarptığını parmaklarının uçlarında duymuştu sanki. Öylesine kendine güvenli, öylesine küstahtı. "Ne arıyorsun burada?" dedi bedeni ve görünümüyle uyumsuz, ince, çatlak bir sesle. Derin Hanım'a bakmıştım. Burada buluşacaktık ama kendisi yok. Sözlerimi tamamlar tamamlamaz, her zamankinden daha vurgulu bir yabancı aksanıyla konuştuğumu fark ettim. Çocukluğumda da korkup heyecanlandığım zamanlar, örneğin azınlık gavurların vatan haini olduğunu söyleyen Türkçe öğretmenimiz derse kaldırdığında böyle dilim dolaşırdı. "Bak hele," dedi, "sen o olmalısın. Çoktan çekip gittiğini sanıyorduk. Hala buralardasın demek." Cep telefonumda bulduğum mesajı hatırladım. "Şehitlerimizin hesabı sorulacak. İşim ne zaman biterse o zaman giderim," dedim homurdanarak. Sesim pek zayıf çıkmıştı. "Emperyalist ajanların işi kolay kolay bitmez buralarda. Ama senin işini artık bitirmek gerek. Neden bugüne kadar salladılar? Hesabını kimse sormazsa ben sorarım." "Saçmalamayın. Derini görmeye geldim. Hepsi bu kadar. Geleceğimi biliyordu. Beni bekliyordu. Bu evde seni bekleyen kimse yok görüyorsun. Kızın başını da belaya sokma." İlk şaşkınlığım geçince korkunun yerine öfke almaya başlamıştı. Sesimi yükselttim. "Kafanızdaki aptalca fikirlerle bir adım öteye gidemezsiniz. İlkel yamyamlar gibi bütün yabancıları düşman sanıyorsunuz. Kendi insanlarınızı bile göz göre göre öldürüyorsunuz. Onlar emperyalistlerin ve yerli ortaklarının öldürdüğü, ezdiği halkları kurtarmak için bedenlerini açlığa yitiriyorlar. Kendilerini kurban ediyorlar. Onların adını ağzına alamazsın. Şimdi buradan hemen yaylanıp gitmezsen cezanı ben vereceğim." Karşımda duruyordu. Artık gözüme o kadar uzun boylu ve güçlü görünmüyordu. 19-20 yaşlarındaydı, sesi yumuşak olmaktan çıkmış, konunun ağırlığıyla bağdaşmayan, cırtlak bir tını kazanmıştı. Bir parodi rol almış iki kötü aktör gibiydik. İkimiz de olduğumuz ya da olduğumuz varsayılan tipin beceriksiz maskaralarıydık. Seyirci olsa bol kahkaha ve alkış alırdık ama seyirci yoktu. Durumu komik olmaktan çıkarıp ürkütücü kılan da buydu zaten. Yine de korkum dağılmıştı, kendime gelmiştim. "Aklını başına topla genç adam," dedim üstten bakan alaycı bir tonla. "CIA ajanları tekin değildir. Başa çıkamazsın. Derini bulmam gerekiyor. Beni bekleyecekti. Nasıl bir cesaret geldiyse bu defa ben çocuğu itip kapıya yöneldim. Onu aşağıda direniş evinde bulursun pek istiyorsan. Ama hiç tavsiye etmem. TC devleti bile yaklaşamıyor o evlerin çevresine. Sırtımda hafif bir ürpertiyle arkama bakmamaya çalışarak yokuştan aşağı inerken kendimden memnundum. Tıfıl bir devrimci bozuntusuna teslim olmamıştım. Direniş evi dediği gece kondu, tepenin eteklerinde olmalıydı. Ama nerede, ne tarafta? Ara sokaklardan birine sapmadan sırtımı yamaca verip boğaza baktım. Tepelerin yeşilinin, gökyüzünün tüm renklerinin, yalıların, teknelerin gölgesinin yansıdığı benzersiz mavi ırmak, efsanelerin suyla döşenmiş yolu. Karşı tepelerde hala direnen koruluklardaki erguvanları gördüm. 2 yıl önce nasıl pıtrak gibi açmışlarsa yine öyle büyüleyici, saldırgan, Yahuda'nın kanının ya da utancının renginde, imanın gönderdiği el yazması sayfalarındaki tesiplerin renginde. Güldal'ın durumu kötüleşiyor demişti telefonda. Güldal'ı ölüyor der gibiydi sesi. Bildiğim bütün dillerde Güldal'ı ölüyor diye tekrarladım. Korkularıma, endişelerime eşlik eden 2 sözcüklü bir cümlecik. Çiçekler açıyor, çocuklar oynuyor, güneş batıyor. Benzeri bir önerme. Sadece 2 sözcük. En basit cümle formu. 3. tekil şahıs, şimdiki zaman. Ama o kadar basit, kısa, kolay değil. Güldal'ı ölüyor. Bir insan yaşamı kadar uzun, ciltler dolusu felsefe kitabı ve tüm kutsal kitaplar kadar yüklü, insanın yaşamının ve ölümünün anlamı nedir? Sorusu kadar çözümsüz bir cümlecik. Evi bulmak güç olmadı. Düşündüğümün aksine çevrede olağanüstü bir hava, telaş, büyük bir kalabalık yoktu. Yolda sorduğum kadın şu mavi badanalı kondu. Bir de onun 2 ev sağındaki diye işaret etmeseydi orası olduğunu anlayamazdım. Kapının önündeki küçük avluda ılık bahar güneşinin altında yere serilmiş eski bir kilimin üstüne oturmuş genç kadınlar sohbet ediyorlardı. Evin koyu yeşil sokak kapısı ardına kadar açıktı. Kapının hemen önündeki birkaç basamak merdivenin 2 yanına 15-20 dakika önce beni tehdit eden öfkeli gencin kopyası 2 delikanlı oturmuş etrafı gözlüyordu. Bu evden hurda yığılı, teneke damlı bir garajla ayrılmış yandaki gece kondunun önünde 5-6 genç dolaşıyor, sokağın sonunda polis arabasına benzer 2 siyah otomobil duruyordu. Bulunduğum köşeden mavi badanalı eve kadar 80-100 metrelik bir mesafe vardı. Eve doğru yürümeye başladım. Kapının önüne oturmuş gençlerin ayağa kalktıklarını, avludaki kilimin üstüne yayılmış beyaz başörtülerin üzerine kızıl bantlar takmış kadınların yüzlerini bana döndüklerini, yandaki gece kondunun önünde dolaşan adamların yerlerine şakılıp kaldıklarını gördüm. Derini cep telefonundan aramak yerine buraya gelmenin iyi bir fikir olup olmadığını bir kez daha sordum kendi kendime. Ama artık geri dönemezdim. Yolun yarısındaydım ve fark edilmiştim. Ölüm evinin birkaç ahşap kazıkla sokaktan ayrılmış avlu girişine yaklaştığımda avluda oturan kadınlardan biri 2 nöbetçi delikanlı ile birlikte bana doğru yürüdü. Yüzlerinde ve tavırlarında kuşku değil, merak vardı ya da ben öyle algıladım. Üzerinde yaşanmak direnmektir yazan siyah tişörtlü, çiçekli pazen etekli, siyah saçlı, kara gözlü genç kadının direnişçilerimizi ziyarete mi gelmiştiniz deyişinde insanın içini burkan bir tını, sözcükleri aşan bir anlam vardı. Son anda gelecek müjdeli bir haber, bir destek umudu, bir mucize beklentisi. Evet dedim, eğer uygun olursa ziyaret etmek isterdim. Aceleyle ekledim sonra, aslında Derin Hanım'ı arıyordum, burada olabileceğini söylediler. Bir bakalım dedi gençlerden biri. Kara gözlü kadın, çocuğa hafif bir dirsek atıp öne doğru çıktı. Derin içeride mi? Bir bakalım, kim olduğunu söyleyelim kendisine. Ben, gazeteciyim ben, Theo derseniz anlar. Bir dakika bekleyin, içeride ziyaretçiler var. Derin işçilerimizi yormamak için fazla ziyaretçi almıyoruz. Derin sizi karşılamaya gelir. Bekleyin burada. Dikildiğim yerden biraz ötede sokağın sonunda 4 yolun ağzında mevzilenmiş otomobillerin çevresinde kıpırdanmalar olduğunu, onların da izlemeye geçtiklerini fark ettim. Hiç tanımadığım bu iklimde kendimi yalnız, güvensiz, yabancı hissediyordum. Etrafa bakındım. Yandaki gece kondunun önünde dolanan gençler rahatlamış, eski konumlarına dönmüşlerdi. Avludaki kızıl bantlı, kızıl karanfilli kadınlar gözlerini çoktan benden ayırmışlar, sohbete dalmışlardı. Ilık, güneşli, çiçekli güzel bir bahar günüydü. Bu tepelerin, bu insanların yaşamı bütün saflığıyla ve sahiciliğiyle doğal akışı içinde sürüyordu. Sessizce ölen, umudu ölümde arayan kurbanlarla, kurtuluşlarını yarattıkları kahramanların kurbanında arayan inanmışlarla, öfkenin inanca, inancın isyana, isyanın intihara dönüştüğü ayinlerle. Evin kapısından ellerinde kırmızı karanfillerle bu mahalledekilere benzemeyen birileri çıktı. Burada işlerini bitirmiş, öteki evlerde ölüme yatmış olanları ziyarete gidiyor olmalıydılar. Ölümü bekleyen, o gencecik insanları görme isteği nasıl bir duygu? Nasıl bir günah çıkarma, nasıl bir arınma ihtiyacı bu ya da nasıl bir dayanışma? Bir süre sonra eve gireceğimi düşünüp ürperdim. Buraya gelmemeliydim. Hala vazgeçebilirim, kaçabilirim. Ziyaretçilerin hemen arkasından derin göründü. Geç kalmıştım. Bir an eşikte durup bana baktı, duraksadı. Sonra "İstiyorsanız içeri gelin Theo," diye seslendi resmi ve donuk bir sesle. Derine doğru yürüdüm. Ötekiler çevremizden çekilmişlerdi. Beni içeri alıp kapıyı kapattı. "Güldalı'yı ziyaret et istersen. Onun için iyi olacaktır. Her ziyaretçi bir umuttur içeridekiler için." Başımı evet anlamında salladım. Ardından gittim. Uzattığı naylon galoşları geçirdim ayağıma. Odalardan birinin kapısını sessizce açtı. İçerisi loş ve serindi. Önce kucağında Güldalı'nın bebeğiyle eski pirinç karyolanın yanındaki sandalyede oturan gencecik kızı gördüm. Sonra bakışlarım yatağa saplandı. Yatakta yatan kadının gözleri kapalıydı. Yüzü sapsarıydı. Göğsüne kadar çekilmiş al yorganın üstünde çaprazladığı çıplak kolları, elleri, beyaz geceliğinin düğmeleri çözülmüş yakasından görünen boynu, lastik kılıf geçirilmiş iskelete benziyordu. Sık ve kesik nefes alıyordu. Alnına avludaki kadınlar gibi kızıl bant takılmış, saçları kökünden kesilmişti. Karyolanın yanındaki sehpanın üstünde bir şişe su, bir ilaç kutusu, bir de çok süslü, güllü, çiçekli, yaldızlı bir çerçeve içinde yıpranmış bir fotoğraf duruyordu. Baş başa vermiş, gülümseyen bir kadınla bir erkek. Yatağın baş ucundaki duvara bir afiş yapıştırılmıştı. Alınları kızıl bantlı kadın ve erkek resimlerinin üstünde kan damlayan büyük kırmızı harflerle 19 Aralık şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak yazılıydı. Hemen yanında en üstünde "Yaşasın ölüm orucumuz" yazan, üzerine fotoğraflar yapıştırılmış başka bir karton vardı. Ortasındaki daha büyük fotoğraf hemen göze çarpıyordu. Uzun saçları bembeyaz yemenisinin altından taşan beyaz giysili bir kadın hafifçe eğilmiş, karşısında duran Güldalı'nın başını iki elinin arasına almış, alnındaki kızıl banttan öpüyordu. Bir kutsama ayini, bir çeşit komünyon, takdis, ölüme hoş geldin, aramıza hoş geldin töreni. "Bu bey ta uzaklardan seni ziyarete gelmiş Güldalı. Uyandırma istersen," diye fısıldadım. Uyumuyor, dinleniyor, ışık acıttığı için kapıyor gözlerini. Yataktaki kadın gözlerini açtı. Bizden yana baktı ve sanırım gülümsedi. Kapkara göz bebekleri büyümüş, anlatılmaz bir derinlik kazanmıştı. Derinlerden, uzaklardan bakan bu gözleri tanıyordum. Tanrı'ya yakaran Azizelerin, oğlunun ölü vücudunu kollarına almış Meryem'in tasvirlerdeki bakışlarıydı. Mete Ünsal'ına söylesem, "Mesleki deformasyon seninki, nereye baksan tasvir görüyorsun," derdi. "Nasılsınız?" dedim bir şeyler söylemiş olmak için. "Sağ ol, iyiyim, çok iyiyim." Sesi insanı hayrete düşürecek kadar pürüzsüz ve doğaldı. Bilinci tümüyle açıktı. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Yatağın başına dikilmiş duruyordum öylece. "Bizi anlatın," dedi fısıldar gibi. "Fedayı herkese anlatın, dünya bilsin." "Anlatacağım. İnsanlar ölmesin, çocuklarımız tecritte öldürülmesin diye ölüyoruz. Anlat bunu." Annesinin konuştuğunu duyan çocuk mutluluk sesleri çıkararak yataktaki kadına doğru uzanmaya çalıştı. Kadın başını mecalsizce çocuktan yana döndürdü. İskeletleşmiş parmaklarıyla bebeğin yumuk ellerine dokundu. Yine kasıldı, dudakları gülümsüyordu. "Oğlum özgür yaşasın diye, onu sevmediğim için değil, hepsinin kurtuluşu için, sesimizi duyurmak için." Eli yine yanına düştü, gözlerini yeniden kapadı. "Bugün çok ziyaretçisi oldu, yoruldu," dedi derin. Çocuğu genç kızın kucağından kollarını aldı. "Hadi evimize gidelim Umut, anne uyuyacak." Evin kapısından birlikte çıkarken içimde ona karşı ilk kez öfke duydum. Bu ölüm ayinine katıldığı için, o kadının ölmesine engel olmadığı, seyrettiği, desteklediği için, ölümün karşısında çaresiz kaldığı için. Kapıdan çıkarken soran gözlerle bakan beyaz başörtülü, kızıl alın bantlı kadınlara seslendi. "Ben eve gidiyorum, çocuk yoruldu. Yarın sabah erken geleceğim. Güldalı'ya ziyaretçi gelirse bugün çok yorulduğunu, dinlenmesi gerektiğini söyleyin." Sonra bana döndü. "Onlar ölüm orucuna yeni başladılar. Dün kına geceleri yapıldı. Alınlarına kızıl bantlarını taktılar. Bu çılgınlığın parçası olduğuna, ölümü kutladığına gerçekten inanamıyorum. Sen nasıl bu zavallı insanları, bu çocuğun annesini, nasıl? Onlar kendi seçmelerini yapma cesaretini gösterdiler. Zavallı değiller. Herkesin inancına göre yaşama hakkı olduğu gibi, inancına göre ölme hakkı da vardır. Anlayabileceğini sanmıyorum Theo. Bu insanlar senin kapının anlamını, önemini nasıl anlayamazlarsa sen de onları anlayamazsın." Yolun ortasında durdu. Çocuğu sıkı sıkı göğsüne bastırdı. "Neden geldin Theo?" dedi İngilizce. "Görmek, bilmek istediğin neydi?" Sesindeki güvensizlik ve düşmanlık, bir de İngilizcenin bu ortamda yarattığı yabancılık dayanılır gibi değildi. İskenderiye'ye gidiyorum. Gitmeden önce sana veda etmek istemiştim. İlgilenmiş görünmüyordu. Sinirli ve huzursuzdu. Çevreye bakıyordu durmadan. Benimle görülmekten çekinir gibiydi. Gitmen iyi olur. Araştırmaların ne aşamada bilmiyorum ama kendin de fark etmişsindir. Buraya ait değilsin. Ayrıca kendi güvenliğin açısından da iyi olur gitmen. Bildiğin bir şey mi var derin? Bildiğim şu ki çevremizde dolanıp kuşku yaratıyorsun. Kapı hikayen inandırıcı değil. Nereden geldin, kimsin, neyin peşindesin? İnandırıcı bir cevabı yok bu soruların. İçim acıyor, çok acıyor. Kapı hikayem inandırıcı değil, doğru. Artık kendimi bile inandırmıyor. Neyin peşinde olduğumu ben de bilmiyorum. Benden kuşkulanıyorsun. Bilmiyorum. Belki de haksızlık ediyorum ama buralardan gitmenin hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Ne garip, şu sıralarda kime rastlasam git diyor bana. Tamam, veda etmeye gelmiştim zaten. Neşeli, en azından doğal görünmeye çalışıyordum. Ne yapacağımı bilemeden şaşkınlıkla yanağından öpmek için uzandım. Bir veda öpücüğü. Kucağındaki çocuk minik parmaklarını yüzümde dolaştırdı. Çok sevimli bir tabloydu. Ama bu bile yetmedi aramızdaki uçurumu aşmaya. Birkaç adım gerileyip onları seyrettim. Hayır, kucağında bebek İsa'yı taşıyan ebedi anne tasviri değildi artık. Yüzündeki iç ışık sönmüştü. Çevreye yaydığı dingin huzurdan eser kalmamıştı. Bakışları gizemli değil, sıradandı. Çocuğunu kucağına almış, işten dönen yorgun, bezgin bir kadındı şimdi. Büyüsünü yitirmişti. Tam arkasındaki badem ağacının uçuk pembe çiçekli dalları, güzel başının üstünde bir taş gibi dursa da, ne Rönesans tablolarına, ne de ikonalara, mozaiklere hiçbir gönderme yapmıyordu. Çağrışımları açık olmayacak kadar, insanın gözünü ve yüreğini acıtacak kadar sıradandı. Bu tepelerin, evlerin, sokakların, ölüme yatmış insanların, ölmekte olan ananın, kucağında tuttuğu çocuğun gerçeği yapışmıştı üstüne. Erguvan büyüsü bozulmuştu. Hoşça kal, dedim bu defa Türkçe. Bir an gerçekten de Bizans surlarındaki bir kapıyı aradığımı, kendi alanımda bilimsel bir başarıdan başka bir şeyle ilgim olmadığını, fena halde yanıldığımı ona söylemek istedim. Sonra anlamsız bulup vazgeçtim. Karşıdan biraz önce derinin evinde itiştiğimiz varoş delikanlısının geldiğini gördüm. Hiçbir şey söylemeden hızlı adımlarla inmeye başladım yokuşu. Çarşı caddesine çıkıp geçen ilk minibüse atladım.